Économie écologique. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
Herkese günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Yine bir ekonomi ekoloji programında her perşembe sabahı olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Soğuk bir kış günü, soğuk bir kış gününden Açık Radyo stüdyolarından hepinize canlı canlı sesleniyoruz. Soğuk olduğunu özellikle belirtiyorum. Ben iki teker kullanıcısıyım, motosiklet kullanıcısıyım. Bunu İstanbul'da herhalde en iyi hissedenler biziz. Ama soğuğa rağmen iki teker üzerinde olmaya devam ediyoruz. Çünkü yerel seçimler öncesinde vaatlerin bir tanesi de iktidar partisinin vaatlerinden bir tanesi de İstanbul'daki trafiği bitirmek. Ama mümkün olacağını pek zannetmiyorum bunun. Çünkü İstanbul bütün ekolojik sınırlarını çoktan doldurdu. Nüfus yoğunluğu çok fazla, yani bunun mümkün olacağını çok zannetmiyorum. Benim kendi tezim çare iki teker. Böyle bir girişten sonra havalar soğuk ama bu hafta içimizi ısıtan gelişmeler oldu. Onlardan biriyle başlayacağız. Benim yıllardır sürecini takip ettiğim Bartın Amasra'da bir termik santral süreci var. Aslında süreç çok daha karışık. Bunu konuşacağız. Oradaki yapılan termik santralin ÇED olumlu kararının iptal süreci söz konusu. En son verilen kararda çok uzun bir süreci vardı oranın. En son gelinen noktada burası için termik santral ve zannedersem oradaki liman için alınan ÇED olumlu kararının mahkemece iptal edildiğini öğrendik geçen hafta. Şimdi bunu konuşacağız. Telefon attığımızda Profesör Doktor Erdoğan Atmış var. Bartın Platformu Yürütme Kurulu üyesi. Günaydın Erdoğan Hocam. Telefonda bir sorun var, hemen yeniden bağlanacağız. Şimdi orayla ilgili ben süreci kısaca anlatmak istiyorum. Ya çok önemli de bir anekdotu var Amasya'nın. Fatih Sultan Mehmet zamanında lalasıyla oraya gidiyor ve şöyle bir şeyi görüyor. Lalasına şunu söylüyor. Amasra'yı gördüğü zaman la söyle bana cennet bura mı ola diye. Çok efsane bir laf vardır. Hakikaten ben de Karadeniz Ereğliyim. Batı Karadeniz'in en güzel noktalarından bir tanesi. Oradaki her yere gidiyorum. Görmeyen insanlar varsa mutlaka yolunu bir gün hayatlarında bir kez olsun Amasra'ya düşürsünler. Sadece balık yemek için bile Amasra'ya gidilir. Öyle güzel, cennet bir yer. Şimdi buradaki süreci ben uzun yıllardır takip ediyorum. Herhangi bir şey, şu ana kadar bir inşaat yapılmadı. Bunu konuşacağız hocamla ama ben oradaki tanıklığıma bir hemen anlatmak istiyorum sizlere. Bugüne kadar gelinen süreçte 2008'de zannedersem orada Hattat Holding HEMA AŞ'nin bir takım yatırımları söz konusuydu. İlk önce orada TTK ile anlaştı, kömür çıkaracaktı. Bir rödevans anlaşması yapıldı 2008'de. İşte birkaç yıllık için, tam süresini zannedersem 5 yıl içerisinde belli bir taahhütü vardı. Ama 2008'den bugüne 11 sene geçmesine rağmen hala kömür çıkarılamadı. Bu kömür çıkarmayla bağlantılı olarak bir termik santral de yapılacaktı. Termik santral projesi çok uzun zamandır orada konuşuldu, tartışıldı. Bartın Platformu var, bu işi çok sıkı takip ediyor. Bartın Platformu sürekli gösteriler yap. Kamuoyunu bilgilendirmede açıkçası bu platformun çok faydası oldu. Orada neler olup bittiğini hep biz oradaki yerel mücadeleden öğrenmiş, takip etmiş olduk. Termik santral projesinin yanı sıra Bartın'da, Amasra'da bir de liman yapılması gündeme gelmişti. Çünkü oradaki termik santralde lignit kömür yakılması projesi vardı. İthal lignit kömür ve bu kömürün de getirilmesinin tek yolu buraya yapılacak bir liman projesi. Şimdi Yani kısa da olmadı aslında. Daha çok şey söylemek istiyorum ama ben sözü yeniden telefon attığımızdaymış Erdoğan Atmış'a bırakmak istiyorum sevgili hocama. Hocam günaydın.
Günaydın, günaydın.
Kusura bakmayın, bağlantıda küçük bir sorun oldu. Ben çok fazla da girip anlatmak istemiyorum. Çünkü süreci en iyi sizler biliyorsunuz, sizler takip ediyorsunuz. Sizler sayesinde biz de öğrenip biraz daha geniş kitlelere bu işin duyurulmasını sağlıyoruz. Ben yıllardır orada uzun soluklu bir mücadele, bir takım şeyler işte Rödevans Anlaşması'ndan da duyabildiniz mi bilmiyorum, bir sesim geldi mi size. Oradan başlayın şu an gelinen noktaya kadar, bu en son chat iptal kararına kadar hızlıca bir giriş yaptım ama bence lütfen bir özetleyin. Amasra'da son gelişmeler nelerdir, sonra bir de Amasra neden bu kadar önemli onu konuşalım hocam isterseniz. Buyurun.
Tabii seve seve. Tabii çok uzun soluklu bir mücadele bu. Yorulduk o zaman içinde, canımız sıkıldığı şeyler oldu. Beklediğimiz kararların tam tersine idari kararlar oldu. Daha sonra yargı kararları oldu böyle beklediğimizin tersine, ama en sonunda Danıştay 14. Dairesi oy birliğiyle Amasra'da Gömüköy'ünde yapılmak istenen HEMA Termik Santrali'ni HEMA Termik Santrali için verilen ÇED olumlu kararını iptal etti. Hı hı. Sadece termik santrali için değil, aynı zamanda bir de liman yapılıyor projede. Liman da iddiasına göre şirketin burada üreteceği kömürü yakacak, termik santralde ya Amasra'daki taş kömürü yakacak, fazla olan da bu liman aracılığıyla ihraç edecek, dışarıya gönderecek. Hı hı. Halbuki yapılan hesaplar hiç onu göstermiyor, tam tersi. Buradan çıkan kömür buradaki 1320 megawattlık termik santrali zaten çalıştıramıyordu. Ve ithal kömür getirmesi muhtemeldi. Çünkü bunun örneği var. Çatalazı, Eren Holding aynısını yapmıştı. Önce ben buradan kömür yakacağım dedi ama yıllardır yurt dışından, Kolombiya'dan kömür getirerek yapıyor. O, bu iki projenin biz bağlantılı olduğunu söyledik. Liman ve termik santrali. Sadece o değil. Eğer kömürü buradan çıkaracağım diyorsa orada açtı ocak var. 2005'te yaptığı bir sözleşme var. Rödevans Sözleşmesi'nde bahsettiğiniz gibi.
Ben 2008 demiştim ama daha da eskiymiş. 2005
daha
evet
eski,
doğru.
Daha eski bu sözleşme. Ve bu sözleşme hükümlerine göre 20 yıl içinde orada 56 milyon ton kömür çıkarması gerekiyordu. Şu an 14-15. Yıla geldik. 1 kilogram kömür çıkarmadık demiş. Ama sonuç oradan çıkaracağı kömürü bir cevher zenginleştirme işlemine tabi tutması gerekiyor. Buna lavarlama deniyor. Hı hı. Şimdi bunun için de önce bir chat gerekli değildir kararı almışlardı. Biz onu dava etmiştik ve kazanmıştık. Hı hı. Hem Zonguldak İdare'den hem Danıştay'dan. Hı hı. Ve böylece bu tesisin de biz, eğer bu tesisin parçası olduğunu, onun da bu termik santrali birlikte değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorduk. Hatta oradaki maden tesisinin de maden çıkaracaksa eğer, oradaki tesisin de termik santralin parçası olarak değerlendirmesi gerekiyor. Hatta Çatalazı'ndan gelen elektrik iletim hattının da bunun parçası olması gerekiyor ve bunun bir entegre tesisi olduğu iddia ediyorduk biz yıllardan beri. Ve bunların kümülatif etkilerinin, yani hepsinin yapacağı ortak etkilerin birlikte değerlendirmesi gerektiğini, ayrı ayrı çetlerin bu etkiyi azalttığını ve gerçek etkiyi ortaya çıkarmadığını söylüyorduk. Bunu ne yazık ki Zonguldak İdare Mahkemesi geçen 2018 yılında verdiği kararda bu itirazımızı dikkate almadı. Aslında bizim başka itirazlarımız da var. Birçok itiraz var. Çünkü idari olarak zaten burasının uygun olmadığı daha önce belirlenmişti. 6 kez iptal edilmişti idari olarak. Biz onları da öne koymuştuk. Ama hiçbirini dinlemedi Zonguldak İdare Mahkemesi. Çünkü bir bilirkişi heyeti vardı. O bilirkişi raporu ne yazık ki taraflı rapor vermişti ve onun etkisinde kaldı Zonguldak İdare Mahkemesi. O bilirkişileri de artık kendi etik anlayışlarına, ahlak anlayışlarına bırakıyorum verdikleri raporlarda. Ondan sonra
siz bunu yukarı bir üst mahkemeye götürdünüz değil mi?
Tabii Danıştay'a itiraz ettik. Biz biliyorsunuz Türkiye'de bir rekor kırdık. Yani rekor demek istemiyoruz ama artık evet. Biliyoruz 2019 davacı diyorduk. Aslında o kadar kişi vardı ama sonradan işlemlere 2002'ye düştü. Bazıları mükerrerler oldu, şey oldu. Resmen 2002 davacıyla biz zaten Zonguldak İdare Mahkemesi davamızı açmıştık. Daha sonra aynı davacılarla Danıştay'a temiz başvurusunda bulunmuştuk. Danıştay da kararını verdi ve dedi ki Bartın Amasra halkının 15 yıldır mücadele ettiği bu büyük mücadelede haklıdır bu insanlar. Tek tek hepsi haklıdır. 43 bin itiraz dilekçesi vermişti gene bu halk. Hı hı. 2014 yılında bu ÇED olumlu rapor askıya çıktığı zaman 43 bin itiraz dilekçesi vermişti. Ve bu itirazları artık siyasette, bürokraside görmemizden gelememişti. Ve rafa kaldırmıştı bu dosyayı. Artık raftaydı. Unutuluyordu. Ne zaman ki bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu ülkede bir belirsizlik ortamı oluştu. Bu şirket, bürokratlar ve politikacılar, buna destek olan politikacı bir fırsat buldular. Bunu raftan indirdiler ve onayladılar. Hı hı. İşin tuhaf tarafı şu ki, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevre düzeni planında, bu bölgesel planda bu termik santralin hiçbir yer yoktu. Daha önce de bu şirket başvurmuş, termik santrali bu çevre düzeni planı işlemeye çalışmıştı. Hı hı. Ama bu reddedilmişti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı zaman. Buna yer yok denmişti. Burası turizm bölgesi, burası balıkçılık bölgesi denmişti. Burada termik santral olmaz, zaten ona yer ayrılmamış denmişti çevre düzeni planında.
Peki ne çevre oldu, düzeni planında olmadan nasıl onun çevre ÇED alımı kararı alındı?
Oradaki bürokratik şeyler, oradaki bir istisna maddesine bakarak, ek 31 maddesi var. Ona bakarak o istisnaya binaen dediler ki daha sonra, yani bu ÇED iznini görmezden geldiler. Zaten Ankara'daki toplantılarda, komisyon toplantılarına biz de katıldık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda. Zaten buradan geri dönüyordu. 2010 yılından beri hep buraya takılıyordu. 2013 yılında Eylül ayında gene buraya takılmıştı. Yani bir geri çevir, durdurulmuştu süreç. Ama ne oldu? Türkiye'de garip şeyler oluyor. Kanun, hukuk ne yazık ki devletin bürokrati tarafından, politikası tarafından dikkate alınmıyor. Alınmadı ve önce ÇED raporu verildi, sonra da ÇED raporunda olumlu verildiği için bir ay içinde çevre düzeni planı değiştirdiler 2016 yılının Kasım ayında. Hı hı. Yani bir anda bunu çevre düzeni planına eşitlediler. İkisi de hukuksuz aslında.
Ne tarafından zaten tutarsanız tutun, yani bir hukuksuzluk evet içerisinde bu yapılmaya çalışılıyor. Peki şeyi sormak istiyorum. Şimdi Danıştay'dan bu artık bu bir üstü yok artık. Bir itiraz, başka bir itiraz merci yok. Evet. Peki şundan dolayı bir tedirginliğiniz var mı? Çünkü Karadeniz'deki bu HES projelerinde ve birçok termik santral projelerinde de gördük. Alternatif ÇED, alternatif projelerle işte yer değişikliği yapılıyor, proje değiştiriyor. Evet. Yeni bir ÇED olumlu kararı alınma süreci riski var mı sizce?
Şimdi burası Türkiye biliyorsunuz. Yani şey örnek olur verdiniz. Sadece seslere biz kendimizden verelim. 2010 yılının 29 Kasım'ında bak, iki termik santraldi bunlar. Biri Bartın, biri Amasra termik santrali. Aynı yerdeydi. Aynı yerde yapılmak istenmişti. Ve biz burada halkı katılım toplantısı 24-25 Kasım 2010 yılında 5000 kişi gitti itiraz etti. 1000 kişi Ankara'ya 29 Kasım'da gitti. 11 tane temsilcimiz toplantıya girdi. İtirazlarımızı söyledik toplantıda ve ondan sonra dendi ki zaten burası uygun değil. Yani bu alanın uygun olmadığına zaten 29 Kasım 2010 tarihinde karar verilmişti. Ondan sonra ama gene bu politik ilişkiler, bürokratik ilişkiler, şirketin gayrimeşru ilişkileri ne yaptı? 2013'te bu şirketin bu termik santral ismini değiştirerek, iki termik santral, Bartın ve Amasra termik santral isimleri değiştirerek, biri HEMA termik santrali, biri de Batı Karadeniz santrali termik santrali yaparak tekrar başvurdu. Hatta başvuran şirketin ismi de aynı holdinge bağlı, Atlas Holding'e bağlı. Şirket ismini de değiştirdiler, başvurdular. Ve bu sefer bakanlık bunlardan Batı Karadeniz olanını dedi ki burası uygun değildir. Daha önce burada onay vermemiştik 2010 yılında. Geri çevirdi. Ama HEMA termik santrali o da aynı yerde olduğu halde onu geri çevirmedi. Onun sürecini devam etti. O yüzden biz gene geleceklerdir diye bakıyoruz. Ama karşılarında Bartın Amasra halkını bulacak.
Daha da güçlenen orada bir sivil toplum evet örgütü var. İyi ki varsınız diyorum. Çünkü sizler olmasanız, yani çok uzun süredir 2005'ten bu yana doğru aktardım anekdotu değil mi? Fatih Sultan Mehmet'in Lelas'ına söylediği cennet buramı ola lafı. Hakikaten
cennetin gözü burası mı ola diyor.
Cennetin gözü burası. Onu eksik söylemişim. Evet. Hakikaten ben de şu defalarca gittim. Cennet gibi bir yer. Herkese gitmesini tavsiye ediyoruz. Uzun süredir 2005'ten bu yana kara bulutlar çökmüştü Amasra'nın üzerine. Şimdilik dağıldı diyelim. Uzaklaştı inşallah bir daha. Çökmez.
Şimdi şunu buyurun da belirtmek istiyorum.
Buyurun.
Şimdi tabii biz sadece bu ÇED raporlarına dava açmadık şimdi. Bu termik santral limanın. Lavvar tesisinin ÇED raporu var. Ona da dava açtık. Lisansı bu şeye verilen, şirkete verilen üretim lisansına dava açtık. Ve bu çevre düzeni planında yapılan değişikliğe de dava açtık. Şimdi ilginç tarafı, şimdi hemen Mart ayının başında Amasra'da bunun keşfi yapılacak. 4 veya 6 Mart. olsa.
Zaten tam aslında projenin kendisi yani iptal edildi. Biz, onu da iptal edilmesi gerekiyor.
Tabii ki onu zaten iptal edilmesi. Zaten avukatlarımız dilekçeyi verdiler. Onlara hep çok çok teşekkür ediyoruz. Bize gönüllü olarak destek verdiler. O dilekçeleri yazdılar. Mahkemelerde bulundular. Ve bunu yazdı ama onun şeyinden vazgeçmeyecekler herhalde. Onun keşfi yapılacak. Ben halkımızı ona da bekliyorum. Yani
peki hocam.
Keşifleri hep halkımızın katılımıyla yaptık. Yani sadece chat halkı katılım toplantılarında değil, keşiflerde de halkımız geldi ve orada itirazını belirtti. Hemen yani önümüzdeki hafta içinde bu olacak. O anlamda da ben bir çağrı yapıyorum. Ben bulunamayacağım, ben çok uzaklardayım ama insanlarımız inşallah katılırlar.
Çok teşekkürler programa katıldığınız için Erdoğan Hocam. Ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
Bartın Platformu Yürütme Kurulu üyesi Erdoğan Atmış'la, Profesör Doktor Erdoğan Atmış'la konuştuk. Bartın'daki bu meseleyi anlattı. Hızlıca hiç ara vermeden şimdi çok vahim başka bir tablo var. Şimdi bir olumlu kararı konuştuk ama memlekette her şey böyle Amasya'daki gibi güzel geçmiyor. Atatürk Orman Çiftliği'ne gideceğiz buradan. Atatürk Orman Çiftliği de talanın kurbanı olmaya devam ediyor. Zaten olmuştu. Çok büyük tartışmaları vardı. Ve devam ediyor. 2 ay içerisinde 1 milyon metrekare arazi daha imara açıldı. Bunu söyleyen kim? Mimarlar Odası Ankara Şubesi. Şimdi telefon attığımızda odanın başkanı var. Tezcan Karakuş Can'dan. Ben bir günaydın demek istiyorum. Tezcan Hanım merhaba.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Fazla girmedim. Aslında Atatürk Orman Çiftliği meselesini duymayan kalmamıştır. Hele Açık Radyo dinleyicileri bu meseleyi biliyordur ama uzun soluklu tartışmayı ama son gelişmeyi eminim birçok insan bilmiyordur. Son 2 ay içerisinde orada neler oldu? Buyurun sizden dinleyelim.
Atatürk Orman Çiftliği arazileri aslında çok uzun süredir bir talanla karşı karşıya ama AKP iktidarı döneminde de hem kiralama hem de gaspetle hem de hukuka aykırı bir şekilde alanlar yapılaşmaya açıldı. Kaçaksaray, Anka Park, yollar, 50 metrelik yollar yapılarak aslında Atatürk Orman Çiftliği'nin yani o çiftlik bütünlüğü Cumhuriyet'in kurucu mekanının dan arındırılarak sanki bir boş arazi ve yapılaşmaya müsait bir alanmış gibi görünmeye başladı. Dolayısıyla da ranta açılan bir talan süreciyle karşı karşıya kaldı. Şimdi son 2 ay içerisinde de 3 tane plan değişikliği geçti. Yine arka arkaya geçti tam böyle yerel seçimlere giderken. Atatürk Orman Çiftliği koruma amaçlı imar planında bulunup zırhlı birlikler tarafından ağaçlandırılacak bir alan var. 555 bin metrekarelik bir alan. Bu alana özel üniversite planı yaptılar ve burada bir plan değişikliğine gittiler. Askıya çıktı. Bu 555 bin metrekare içerisinde sadece özel üniversite olmayacak çünkü bir tıp fakültesi düşünülüyor. Hastanesi olacak, işte sosyal tesisleri olacak, lojmanları olacak. Yani bir anlamda 555 bin metrekarelik bir alan yapılaşmaya açılmış durumda ki bu Bilkent Şehir Hastanesi'ne 3 kilometre uzaklıkta. Bunun bir TEBA Vakfı'na devredildiğini de öğreniyoruz biz bütün plan, askıdaki plan notlarından. TEBA Vakfı'nı da kazıyınca arkasından Medipol çıkıyor ve Sağlık Bakanlığı'nın kendisi çıkıyor. Yani bu sıralar Ankara'da çok böyle tarihi yerlerde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın arazisi de ikiye bölündü, gar arazisi. Orada bir özel üniversite alanı yapıldı. Orada da mesela bir sağlık kampüsü gibi bir şey kurulması ifade ediliyor. Burada da yine Sağlık Bakanlığı'nın ismi çıkıyor. Dolayısıyla bir alan artık hani Cumhurbaşkanı, Başbakan derken bakanlara bu sefer peşkeş çekilmeye çalışılıyor. Atatürk Orman Çiftliği'nde. Yine ikinci bir plan Atatürk Orman Çiftliği'nde devlet mezarlığı alanı olarak bilinen ama Kaçaksaray'ın tam karşısında bulunan ağaçlandırılacak alan. Burası da 15 Temmuz Müzesi ve otopark yapılması planlanıyor. Zaten yol yapıldı burada. Bize yol planı geçti. 60 bin metrekarelik bir alanı yol haline dönüştürdüler. Ve dolayısıyla bu 3 planda tam toplam 781 bin metrekare net inşaat alanına neden olacak arazi kaybı yaşanıyor. Atatürk Orman tabii alanın inşaata geliş, gidiş ve yayılmasını da düşündüğünüzde biz %20'lik, %30'luk ek koyduğunuzda 1 milyon metrekare aslında Atatürk Orman Çiftliği'nde talana açılmış durumda. Diğer taraftan bir kiralama yöntemiyle yine 81 bin metrekarelik bir alan işte ihaleye çıktı. 345 milyon yıllık O da Atatürk Orman Çiftliği'nde daha önce gazi piknik alanı olarak bildiğimiz ama 2006 yılında kapatılan ve Kaçaksaray Anka Park yapıldıktan sonra işte tekrar hani açılmaya çalışılan bir süreçte alanı genişleterek burayı da ihaleye çıkarttılar. Bu da tam Anka Park'ın yanı, sınırı. Yani buradan da Anka Park'a yeni bir alan kazanmaya çalışıyorlar. Zaten Anka Park hukuksuz. İşte zaten yapılmaması gerekiyor. Çünkü Atatürk Orman Çiftliği Kanunu'na ve Atatürk'ün vasiyeti ve şartlı bağışına baktığımızda orada böyle bir şeyin yapılmaması gerekiyor. Ticaret ve konuta açılamaz buralar. Dolayısıyla orayı da bir ihale sürecine çıkarttılar. Yani Atatürk Orman Çiftliği'nde herkes böyle yerel seçimlere odaklanmışken arkadan bir dolu plan değişikliğiyle kamusal alanların ticarileşmesi, plan değişiklikleriyle birlikte işte avcı alanlarında yaklaşık 1 milyon metrekarelik alanın işte yapılaşmaya açılması, el değiştirmesi ve işte hükümete yakın kişilere peşkeş çekilmesiyle karşı karşıyayız. Yani Mimar Odası'nın kaşırbesi olarak dava açacağız bu sürece. Atatürk Orman Çiftliği bizim için aslında çok özel bir alan. Atatürk'ün bize emaneti olduğu için ve Cumhuriyet'in kurucu mekanı olduğu için bütün çağdaşlaşmanın aslında ana mekanı, üretim alanı, paylaşım alanı ve eğitim alanı aynı zamanda köy enstitülerinden önce kurulmuş bir halk üniversitesi orası. 1925 yılında halkın bilimi de öğrendiği, teknolojiyi de öğrendiği, çağdaş yaşamı da öğrendiği, yeme içmenin adabını da öğrendiği, sosyal etkinliklerde yüzmeyi de öğrendiği, kadınla erkeğin bir arada olduğu bir toplumsal cinsiyet alanı aynı zamanda. İşte insanların konut ihtiyacının karşıladığı bir mahalle, işçi mahallesi kültürü var orada. Yani bir yeşil alan değil tek başına. Aslında Cumhuriyet'in o devrimci bakış açısının ilk yerleşimi ve ilk üniversitesi gibi gelen öğrenebiliyor burada. O açıdan önemsiyoruz biz. 110'u aşkın davamız var. Atatürk Orman Çiftliği alanlarındaki talanı da gösteriyor bu dava süreci. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmiş davalarımız var. Yani bu konuda tam böyle yerel seçimlerde herkes tam belediye seçimlerine odaklanmışken kentler pek bir sahipsiz oluyor. Biz bu açıdan hani tekrar gündem yapmak istedik. Sadece 2 aylık süreçte 1 milyon metrekare demek yani çok büyük bir rakam zaten. Atatürk Orman Çiftliği toprak bütünlüğünün %40'ını kaybetti bu talan süreçleriyle birlikte. Şu anda da bir parsel parsel işte arazi olarak görülüyor ve işte herkese peşkeş çekiliyor. Bu konuda gerçekten kamuoyunu bilgilendirmek ve duyarlı olmaya çağırmak bizim üstümüze düşen. Biz gerekli hukuksal mücadeleyi veriyoruz ama kamuoyunda buna tepki göstermesi gerekiyor.
Tezcan Hanım, yani o kadar profesyonel anlattınız ki siz anlatırken şeyi düşünüyorum. Yani bu işin arkasında neler var sorusuna zaten cevabı verdiniz. Ne yapacaksınız, dava açacağız diye cevabını verdiniz ve neden önemli sorusuna da aslında cevap verdiniz. Hakikaten siz hiç sözünüzü de kesmek istemedim. Siz anlatırken benim burada tüylerim diken diken oldu. Ama şunu sorayım son olarak. Son iki soru soracağım size. Birincisi %40'ı dediniz. Bu alan yani toplamı ne kadardı? Yeni öğrenecek olan dinleyicilerimiz için gözünde canlandırması açısından bence önemli. Ne kadardı? %40'ı gitti. Bu sadece 1 milyon metrekare ne kadarlık bir alanı? Yani ne kadarı daha talan edilebilir?
Ya şöyle bir şey tabii, Atatürk 11 Haziran 1937'de halkına emanet ettiğinde burayı şartlı bağışına, biliyorsunuz Atatürk'ün kendi şahsi mal varlığı bir de bunu halka emanet ediyor. O zaman 55 bin dekardı. Şu anda 35 bin dekar ama bunlarla birlikte tabii giderek azalıyor. Çünkü sağından solundan böyle ısırarak Atatürk Orman Çiftliği'ni yok etmeye çalışıyorlar. Tabii bunun arkasında yatan fikrin aslında iktidarın Cumhuriyet rejimiyle hesaplaşma fikri var, ideolojisi var. Çünkü Ankara sadece bir kent değil, 81 ilim bir ili değil, bir başkent. Cumhuriyeti temsil eden bir başkent. Ve dolayısıyla o ulus devletin kuruluş sürecindeki kent politikasına bakışı, Cumhuriyet ideolojisinin bütün yapılara, kamusal alanlara nakış gibi işlendiği bir yer. Her yerden bunu okuyabiliyorsunuz. Fabrikalarından, bakanlık binalarından, yeşil alanlarından, Atatürk Orman Çiftliği'nden, Saraçoğlu'ndan, barajlarından. Aslında Cumhuriyet'in o devrimci bakış açısını mekandan okuyorsunuz. Dolayısıyla iktidar ideolojik olarak bu mekan üzerinden rejimle hesaplaşıyor. Rejimi yıkmaya yeltenen bir yaklaşım var ki Kaçaksaray bunun en önemli simge yapısı, tam böyle Cumhuriyet rejiminde olmayacak bir başkanlık sarayı yapıldı ve Atatürk'ün kendi mal varlığı olduğu halde emanet ettiği, halka emanet ettiği alana ve bunların yapılmaması gerekirken dolayısıyla hakikaten sadece bir kentsel politika değil, arkasında da bir siyasi politika var ve Cumhuriyet rejimini değiştirerek daha otoriter bir rejim kurmanın bunlar mekansal yansımaları. Yani Avcı'ya olsun istemiyorlar mesela, Sarıçoğlu mahallesi olsun istemiyorlar ve bunları bir taraftan ranta tahvil ediyorlar, bir taraftan da aslında toplumdaki o mekan dediğimiz şey aslında aynı zamanda bir hafızadır. Yani hatırlatır, geçmişi hatırlatır, Cumhuriyeti hatırlatır.
Kimliği en büyük sorun yani evet. Türkiye'deki şehirlerin kimliksizliği. Şimdi AK Parti'nin bu yerel seçim öncesinde yayınladığı manifestoyu ben okudum. Çok 230 sayfa ya, her yerde şu geçiyor: kimliği olan şehirler, kimliği olan ilçeler. Bu değil mi? Bir taraftan öyle bir manifesto yayınlanıyor, bir taraftan da kimliksizleştirmek için yoğun bir çaba
evet,
var.
Evet evet. Yani bellekleri sıfırlayarak yeni bir kimlik vermeye çalışıyorlar aslında. Hani Cumhuriyet'in çağdaş başkentini.
Tamam, şimdi
tabii
oldu.
Cumhuriyet'in çağdaş başkenti kimliğini silerek belki de İslam başkenti yapmaya çalışıyor ve sonrasında da sanki kendi yapmamış gibi işte yatay dikey mimari, yüksek yoğunluklu yapılaşmaya karşı çıkıyor. Yani biz çok açık 800 davamız var Ankara'da. Yani Cumhurbaşkanı eğer gerçekten bu planlama süreçlerindeki yapılan yanlışları kendisi dışında yapıldığını düşünüyorsa Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin davalarına müdahil olsun. Gelsin bizim yanımızda müdahil olsun. Devlete karşı, bakanlığa, başbakanlığa, cumhurbaşkanlığına, çevre şehircilik ve büyükşehir belediyesine açtığımız 800'ü aşkın davamız var. Müdahil olsun eğer öyle bir şey istiyorsa. Ama bunun gerçek olmadığı çok bariz belli. Yani sanal bir süreç yaratıyorlar. Umarım 31 Mart'ta bu süreç biraz bir nebze geriletilebilir.
Bakalım neler göreceğiz. Ağzınıza sağlık. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Can'dan çok güzel anlattınız. Çok güzel özetlediniz. Önemi nedir? Neler oluyor? Neler olacak? Nasıl mücadele edeceksiniz? Bunları çok iyi özetlediniz. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ben teşekkür ederim.
Açık Radyo'dan bir ekonomi ekoloji programının daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Hakikaten bir güzel gelişmeyi, bir de tüyleri diken diken eden Ankara Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bu olumsuz gelişmeyi dilimizin döndüğünce aktarmaya çalıştık. Haftaya yeni konu ve konuklarla görüşünceye dek hoşçakalın.
Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.